Ayrım 27, sayfa 245, 26. Bunları günde 3 öğün döveceksin hocam. Arka koltuğa oturmam adam akıllı tedirgin etmişti Çetin'i. Habire dikiz aynasından bakıp duruyordu. Gözlerinde karanlık sorular. Oysa apartmandan çıktığımı görünce büyük bir nezaketle arabayı bana yaklaştırmış, gireceğimden eminmiş gibi yanındaki kapıyı açmıştı. Halbuki ben o sırada başka biri var mı diye aracın için kontrol etmekle meşguldüm. Hayır, bizim manyak yanılmıştı. Arabada Çetin'den başka kimse yoktu. Yine de temkinli olmakta yarar vardı. Çantamı iyice ağırlaştıran 38'lik tabancama rağmen bu iri yarı gencin yanına oturmak pek akıllıca olmayacaktı. Mayıltıcı spreyi yüzüne sıktığı gibi, öyle olmasa bile sevmediğim biriyle yan yana oturmak pek de isteyeceğim bir durum değildi. O yüzden açık kapıya doğru hafifçe eğilmiş içeri girmemi bekleyen Çetin'e "Kusura bakma, öne oturamıyorum. Yolu yakından görmek beni tedirgin ediyor." diyerek arkaya yönelmiştim. Bozulsa bile bu oldu bittiği ses çıkaramayan katil zanlısı sabırla arka koltuğa yerleşmemi beklemiş, ancak aracı hareket ettirdikten sonra sormuştu. "Her zaman mı öyleydi yoksa bugünlerde mi böyle?" Merak mı ediyordu yoksa kendisinden kuşkulanıp kuşkulanmadığımı anlamaya mı çalışıyordu? "Aslında çocukluğumdan beri korkarım ama yaşlandıkça daha da arttı. Sinir sistemi zayıflıyor tabii." "Şaka değil. Yaş 60'ı geçti. Her gün bir maraz çıkıyor işte." İnandığımı bilmiyorum ama rahatlamış göründü. "Ama durun hocam, Tahir Hakkı'nın yanında siz çok gençsiniz. Adam 80'ini aştı ama hala çakı gibi. Her gün etkinlikten etkinliğe koşturuyor." Her ne kadar elim çantamın ağzında bir saldırı anında baba yadigarı tabancaya uzanacakmış gibi duruyorsa da bu gergin halimi fark ettirmemeliydim. Küçük bir kahkaha koyverdim. Galiba aşırı kaçmıştı. Bir suskunluk oldu. Can sıkıcı havayı uzatmamak için hemen girdim lafa. "Onlar eski toprak. Güçleri, takatleri hiç tükenmiyor. Sanki başkalarının enerjileriyle besleniyorlar." Dikiz aynasındaki gözler yüzümde sabitlendi. "Ne demek istiyordum şimdi?" derhal düzelttim. "Evet, başkalarının enerjileri onlara güç veriyor, özellikle de sizin gibi gençlerin. Sizin ilginiz, merakınız, heyecanınız onlara geçiyor, öyle değil mi? Konferanslar, söyleşiler, geziler Tahir Hoca'yı adeta şarj ediyor. Güya emekli oldu ama çalışmayı hiçbir zaman bırakmayacak." Gülümseyerek bakışlarını eriyen kar sularının ıslattığı yola çevirdi. Elbette bütün bu lakırdılar eskilerin deyimiyle peşrev çekmekti. Merkezinde Nusret'in bulunduğu zihin müsabakamız birazdan başlayacaktı. İlk adımın ondan gelmesini umarak bana Akın'ı sormasını bekledim ama Çetin hiç oralı değildi. "İkinci köprüden gitmemiz lazım." diyerek bozdu sessizliği. "Umarım çok kalabalık değildir." Araba caddeye çıkarken sıkıntıyla ekledi. "Daha şimdiden geciktik. Saat 8'e geliyor. Gerçi Tahir Hoca'yı arayıp gecikeceğimizi bildirdim ama..." Aslında hiçbir serzeniş yoktu sesinde ama dünyadaki bütün suçların sorumlusu olarak hemen üstüme alındım. "Kusura bakma Çetin. Akşam Reşat Ekrem Koçu'nun Fatih kitabını okuyordum. Geziye hazırlık olsun diye fena sardı. Vakti nasıl geçtiğini unutmuşum." "Hanım arkadaşınızla mı birlikte okuyordunuz?" Bir an söylediğim yalanı unuttum. "Hanım arkadaşım? Dediniz ya hocam misafirim var diye." "Evet, şimdi kinayeli konuşuyordu işte. Galiba bu çocuğun zekasını küçümsemekle yanlış yapıyordum. Bu arabada bir aptal varsa o da bendim. Hadi boş boğaz müştak, cevap ver bakalım şimdi." "Ha, Feriha." Feriha da kimdi yahu? Hayatımın hiçbir döneminde bu isimle bir hanımla tanışmamıştım. "Her neyse, yalana başladın işte. Ha Feriha, ha başka biri de fark eder. Bizim Feriha tarihten pek hoşlanmaz. Onun ilgisini çiçeklere, evet, hiç bilmediğimiz bitkiler. Geçenlerde bir dergide okuduğum makaledeki çiçeğin adı geldi aklıma. Mesela Latrius Carsianus çiçeği dünyada sadece Kars'ta yetişiyormuş. Bizim umurumuzda bile olmaz ama Feriha bir çiçek de olsa, ot da olsa her canlının önemli olduğunu düşünüyor. İster insan olsun, ister çiçek, hiçbir canlının başka bir canlıyı öldürmeye hakkı yok diyor. Sessizce güldü. Tarihten hoşlanmaması normal o zaman. Bırakın otu börtü böceği yok etmesini, insanın birbirini boğazlamadığı bir tarih yok ki. Sohbet istediğim yere geliyordu. Hele ortalıkta bir de taht kavgası varsa diye taşı gediğine koydum. Taht sözcüğünü duyar duymaz sanki heves kaçmış gibi aniden susuverdi. Ama onu kendi haline bırakacak değildim. Sahi Nusret ne diyordu bu konuda? Cevap yerine acı bir fren sesi geldi. Hızla ileri savruldum. Elimi karşı koymasam suratım ön koltuğun sırtına yapışacaktı. Yuh diye bağırdı Çetin hemen önümüzde duran Lenduha gibi bir kamyona. Omuzlarının kasıldığını, siyah saçlarının tehlike anında kendini korumaya çalışan bir kirpi gibi dikildiğini gördüm. Eşe ol eşeğe bak, sinyal bile vermedi. İnip şunun ağzını burnunu... Evet, işte bizim genç tarihçinin gerçek yüzü ortaya çıkıyordu. Sabahtan beri kibar görünmeye çalışan o efendi çocuk gitmiş, yerine gözü dönmüş bir saldırgan gelmişti ya da kendi doğal hali çıkıyordu ortaya. Boş ver Çetin diyerek teskin etmeye çalıştım. Hangi biriyle uğraşacaksın? Caddeler böyle şoförlerle dolu. Hayır, sakinleşmedi. Hatta iyice celallendi. Gördünüz değil mi hocam? Nasıl da zart diye durdu pezevenk önümde. Biraz geç kalsam altına girecektik. Beklediğimden daha sert tepki veriyordu. Enikonu asabi biriymiş bu Çetin. Aldırma, şükür kaza bela olmadı işte. Hadi sıkma canını, bas gidelim. Olan bitenden haberi olmayan kamyon şoförü aracını hareket ettirdi. Biz de peşi sıra kımıldadık ama Çetin'in öfkesi geçmedi. 5-10 metre sonra yol uygun hale gelince kamyonu solladı. Geçerken de küfreder gibi sonuna kadar bastı kornaya. Şimdi anlamıştır hayvan. Sanırım anlamıştı hayvan çünkü o da dibine kadar bastı kornaya. Bizim genç bilim adamı bir ayı gibi homurdandı. Ulan şimdi senin ananı... Eyvah, arabayı durduracaktı. Yapma Çetin diye omuzuna dokundum. Kavga mı edeceğiz adamla, ayıp yahu. Yan aynadan bir bakış attı kamyonun şoförüne. Nefret dolu, kin dolu bir bakış. O anda anladım. Son derece ciddiydi. Eğer bırakırsam gerçekten de araçtan inecek. Adama sille tokat girecekti. Hadi Çetin hadi, geç kaldık zaten. Kızgınlıkla derin derin soludu. Siz olmasaydınız gösterirdim ben ona. Belki de ben olmasaydım bu kadar gerilmeyecekti. Buluşma yerine gelmeyişim, onu evime sokmayışım. Dahası Nusret hakkında sorduğum soru aklını başından almış, bana sesini çıkaramadığı için de kamyon sürücüsüne patlamıştı. Bunların insanlıkla hiç alakası yok hocam. Araçları büyük ya, kimseyi umursamıyorlar. Kırmızı ışıkta geçerler, yanlış sollama yaparlar. Kamyonlarını üzerimize sürerler. Alçak bunlar ya. Ne kadar da kolay kaybediyordu kendini bu oğlan. Peki böyle sinirleri zayıf biri soğukkanlılıkla bir cinayet işleyebilir miydi? Önceden düşünerek, tasarlayarak. Belki o tasarlamamıştır, sadece darbeyi vurmuştur. Hem Nusret'in planlanmış bir cinayete kurban gittiğinden de emin değiliz ki. Belki de cinayetle sonuçlanacak olaylar silsilesi kendiliğinden gelişmiştir. Çetin Nusret'e de böyle kızdıysa, yanlarında da kimse yoksa, o anda sehpanın üzerinde mektup açacağı duruyorsa, niye olmasın? Tahir Hakkı'ya da sevgili öğrencisini korumak görevi düşmüştür. İyi de Çetin'in o evde de işi ne? Belki de o da yemeğe davetliydi. Nusret hoşlanmadığı bir araştırma görevlisini evine davet edecek. Hoşlanmadığını bilmiyoruz ki, sadece tartışmışlar. Her neyse işte, pek tanımadığı birini davet etmek yerine kendi asistanını çağırmaz mıydı? Belki de çağırmıştır. Belki de o yüzden Akın'ı... Sahi Akın hakkında tek bir soru bile sormadı. Yoksa Tahir Hoca eski asistanımın yaralandığından bahsetmedi mi ona? Zaten bildiği bir konudan niye bahsetsin? Bunları günde 3 öğün döveceksin hocam. İşte yine başlamıştı söylenmeye. Levyeyi çekip kemiklerini teker teker kıracaksın. Bunlar ancak dayaktan anlar. Dillerini keseceksin demeyi unutmuştu. Sonra öylece yatak odasında bırakacaksın. Kan kaybından gebersin İbne. Evet, hiç kuşku yok. Bu Çetin rahatlıkla birini öldürebilirdi. Yanında da Erol'la o sinsi kızı alınca. Akıl daneleri de bizim Tahir Hakkı olunca. Bir keresinde yine böyle oldu. Yok, bir türlü sakinleşmeyecekti bu boku cinli. Yanımda Tahir Hoca da vardı. Barbaros Bulvarı'nda sarı bir minibüs yandan kırdı üstüme. Evet, şu dolmuşlardan biri. Eğer direksiyonu çevirmemiş olsam maazallah Tahir Hoca'nın olduğu kapıya bindirecek. Ya düşünün hocam, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli bilim adamı bir hayvanın yüzünden ölüp gidecek. Yok, bu itlere acımayacaksın. Yasadan anlamayan adamları yasaya havale edemezsin. Tabii tarihten anlamayan kadınları da tarihe havale etmeyeceksin. Mektup açacağını sapladığım gibi boynuna, kafasındaki sapık düşüncelerle birlikte. Şeytan diyor ki şu pompalı tüfekler var ya, ama şöyle altı fişek olanlardan. Koy onlardan bir tane arabaya, böyleleri çıktı mı karşına hiç düşünmeden bas tetiğe. İrkildim. Beni anlatıyordu. Çetin'in söylediğini zaten yapmıştım. Pompalı tüfek değil elbette, tabancayla. Fişek değil, mermi. Ama söylediği gibi 6 tane alıyor. Arabasında pompalı tüfek taşıyan tarihçi araştırma görevlisi değil. Çantasında tabanca taşıyan tarih profesörü. Biz tarihçilerin içinde mi vardı şiddet? Yok canım. Kendimi savunmak için almıştım tabancayı yanıma. Bu deli ise yolda canını sıkanları katletmek için istiyordu top pompalı tüfeği. Öfkesini dindirmek için başkalarının kanını akıtmak istiyordu. Hiç sormayacaksın hocam. Gözlerinin yaşına bakmayacaksın. Çünkü zoru gördüm yalan söyler bunlar. Yaltaklanır, elini ayağını öpmeye çalışır. Artık can sıkıcı olmaya başlamıştı. Baktım susmayacak, baktım işin ucunu alıp gidecek. Biraz abartmıyor musun diye söylendim. Altı üstü bir kaza Çetincim. Üstelik çarpmadık bile. Belki kamyonun önünde başka bir araç hata yaptı. Ne bileyim, belki o yüzden durdu. Önünde kimse yoktu diyecek oldu ama sese bir perde düşmüştü. Gördüm önü bomboştu. Sesini kısınca ben daha bir güvenle sürdürdüm sözlerimi. Neyse işte, bu kadar öfkelenmek iyi değil. Hem kavga etsen ne olacak? Ders alacaklar mı dersin? Üstelik biz bilim adamıyız. Yakışır mı sokakta ortasında sille tokak? Biri görecek olsa ne der? İtiraz etmedi. Demek ki sertlikten anlıyordu bu hapishane kaçkını. Yakışmaz Çetincim. Hem Allah göstermesin ya kavga ettiğin adamın üzerinde silah filan varsa? Küçümser bir tavırla elini salladı. Nerede onlarda o yürek? Polisten korkar. Silah filan taşıyamaz bu yavşaklar. Polis? Sırtıma buz gibi bir ürperti yayıldı. Atlattığımız tehlikeyi şimdi fark ediyordum. Ya bu salak gerçekten de şoföre saldırsaydı, ardından polis gelip bizi yaka paça karakola götürseydi, aramada bizim tabanca çıksaydı. Suç üstüne suç. Eski sevgilisini bıçaklayarak öldüren Müştak Serhazin, tarihçi meslektaşları arasında bir katliam düzenlemek üzereyken silahıyla birlikte ele geçirildi. Elimde babamın tabancasıyla gazetelerin ilk sayfasında James Bond gibi boy gösteren fotoğrafımı görür gibi oldum. Allah belamı versin. Sanki niye almıştım ki bu silahı yanıma? Uyumacı akıllı Müştak. Niye inanmıştım ki aynadaki o manyağın sözlerine? Hayır, bir de kullanmayı bilsem şu mereti. Benden sana nasihat oğlum, demişti sevgili anneciğim. Sakın bu silaha dokunma. Kendini vurursun maazallah. En iyisi verelim birine gitsin. Evet, en iyisi oydu ama her zamanki gibi salaklığıma gelmiş kimseye vermemiştim işte. Bir fırsat bulup bir yerlere atsam. Dur panikleme hemen. Hem baba yadigarı atılır mı öyle çöp gibi? Belki aşırı tepki verdiğimi düşünüyorsunuz, diyen Çetin'in sesi böldü düşüncelerimi. Haklısınız da insanda akıl fikir bırakmıyor ki bu davarlar. Hatasını anlamış mıydı ne? Kusura bakmayın, yani sizin yanınızda olsun istemezdim. Uzanıp yine omuzuna dokundum ama daha yumuşak, daha dostça. Önemli değil. Ben senin için korktum. Belaya bulaştığına değmez. Biliyorum hocam, biliyorum. Sağ olun. İlk kez samimi bir hava oluşmuştu aramızda. Belki artık Akın'ı sorardı. Hayır, yine o sıkıntılı sessizlik. Fenerbahçe Köprülü kavşağına girerken artık dayanamayıp sordum. Sahi, demin ne konuşuyorduk biz Çetin? Uykudan uyanır gibi irkildi. Hı? Gerçekten de unutmuş muydu bu kadar önemli bir meseleyi, yoksa numara mı yapıyordu? Şu kamyon önümüze çıkmadan önce diye hatırlamaya çalıştım ama nafile, boş gözlerle bakmayı sürdürdü dikiz aynasından. Tahir Hoca'yı mı konuşuyorduk? Ya gerçekten de balık hafızalıydı bu oğlan, ya da benden daha iyi oynuyordu rolünü. Yok yok, Tahir hakkı değil. Sanki şimdi hatırlamış gibi heyecanla açıkladım. Heh, tamam tamam, Nusret'i konuşuyorduk. Hani aramızda bir tartışma çıkmıştı ya. Sahi neler anlatmıştı Nusret? Suratının asıldığını gördüm. Eyvah, geçiştirecekti galiba. Hayır, yanılmıştım. Aslında tartışmayı Tahir Hoca başlatmıştı, dedi direksiyonu tutan. Ellerini açıp kapayarak oryantalist bakışı eleştiren sözler, isim vermeden Nusret Hoca gibilerini suçluyordu ki bence yerden göğe kadar haklıydı. Yapmacık bir hayret ifadesi yerleştirdim yüzüme. Halbuki Tahir Hakkı çok severdi onu. Severdi de Nusret Hanım abuk sabuk konuşuyordu hocam. Yanında da şu eşcinsel asistanı. Akın mı? Evet, işte o. Amerika'dan burs alacakmış ya, ne söylerse onaylıyor. Nusret Hanım da abarttıkça abartıyor. Yok efendim Türkiye'deki tarihçiler aymazmış. Yok efendim sadece vesika toplayarak tarih yazılmazmış. Yok efendim biz gerçeklerin üzerine örtmeye çalışırmışız. Biliyordum. Kaba bir uslubu vardı. Beni de terk eden sevgilimin. Ukala insanlara tepeden bakan. Çağdaş tarihçileri mi suçluyordu? Vites değiştirirken cevapladı. Sadece bizleri değil hocam. Tursun Bey'den Neşriye, Bitlisi'den Kemal Paşazade'ye kadar kim varsa hepsini. Güya alayı resmi tarihçiymiş. Yaşadıkları dönemin hükümdarlarına dair olumsuz ya da eleştirel tek bir satır bulamazmışız yazdıklarında. Ama bizler de yanlış yapıyormuşuz. Osmanlı'yı savunmak adına hakikatlere ihanet ediyormuşuz. Evet evet, aynen öyle söyledi. Hakikatlere ihanet ediyormuşuz. Çünkü kendimize otosansür uyguluyormuşuz. Nusret'in özellikle Chicago'ya gittikten sonra tarihe bakışının değiştiğini biliyordum. Neredeyse yazdığı her makalede bu yeni bakış açısının izlerini bulabilirdiniz. Ülkemizdeki meslektaşlarının çoğunun romantik tarih yazıcısı olduğuna inanıyor, parçalanan Osmanlı İmparatorluğu'nun yarattığı büyük yıkımın Türk tarihçilerde geçmişlerini koruma gibi bir refleks yarattığını vurguluyordu. Nusret'e göre bu tarihçiler ya sadece belge ve bilgi toplamakla yetinerek yoruma girmekten kaçınıyor ya da geçmişte yaşanan hakikati anlatmak yerine ulusal çıkarları savunacak kurgusal bir tarih yazıyorlardı. Ona göre bir tarihçi ister Amerikalı, ister Fransız, ister Çinli, ister Japonya'da Türk olsun, kendi ulusal ve dinsel ön yargılarından kurtularak objektif bir bakış açısını benimseyebilmeliydi. Ama mesele artık Nusret'in tarihe bakış açısı olmaktan çıkmış, onun ölümüne yol açan bir cinayet nedenine dönüşmüştü. Peki şu öldürme hakkı meselesine nereden geldiniz diye sorarak ben de cinayet konusuna yaklaşmayı denedim. Oturduğu koltukta tedirginlikle kıpırdandı. Hangi öldürme hakkı? Sanırım konuşmayı nereye çekmek istediğimi anlamıştı. Padişahın öldürme hakkı diye açıkladım. Taht için rakiplerini yok etme korkusu konusu. Emin olamamış gibi duraksadım. Dün Tahir Hakkı bahsetti ya. Öldürme hakkı üzerine tartışmışsınız. Derinden bir iç geçirdim. Allah rahmet eylesin, Nusret'in bu konuda da enteresan fikirleri vardı. Fatih hakkında diyorum. Dikiz aynasından kaçamak bakışlar atarak ne yapmak istediğimi anlamaya çabalıyordu hala. Size de tuhaf şeyler anlattı mı? Ne gibi tuhaf şeyler? Sesi buz gibi soğuktu. Artık uyanmıştı. Artık daha temkinli olacaktı. Sanırım bu arabaya binmemdeki gizli amaca ulaşamayacaktım. Çünkü Tahir Hakkı onu güzelce uyarmıştı. Çok üstelememekte yarar vardı ama geri de dönemezdim. Ne bileyim, mesela baba katilliği. Kimin baba katilliği? Aynı soğuk, aynı uzak, aynı kuşkucu ses. Kimin olacak? Fatih'in baba katilliği. Dün odamda konuşmuştuk ya. Hatta Tahir Hoca Nusret'le tartışmanın bu yüzden olduğunu söylemişti. Evet, ikinci Murat'ın öldürülmüş olabileceği tezi. Çarpıtıyordu bu tezden ilk kez ben bahsetmiştim. Demek ki hafızası o kadar güçlü değildi. Ama yalanını sürdürme konusunda kararlı görünüyordu. Nusret Hanım birçok konuda suçluyordu Fatih'i. Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi Osmanlı'da da taht adayları arasında seçim yapmak yerine öldürme geleneğinin yaygın olduğunu anlatıyordu. Buna örnek olarak da Fatih Sultan Mehmet'in kardeş katli fermanını gösteriyordu. Galiba artık yalan söylemiyordu. Nusret bu görüşü savunabilirdi. Tahir Hakkı bu görüşe karşı çıktı. Nizam-ı alem için huzuru bozan kişilerin katledilmesinin doğru olduğunu söyledi ama kadın öyle bir çarpıtıyordu ki görüşlerimizi ben çıldırıp bağırıp çağırdım. Kardeş katli fermanının gerekli olduğunu savundum. Bir anlığına dönüp bana baktı. Siz de çalışmanızda kardeş katli fermanı üzerine verdiğiniz tezde diyorum. Aşağı yukarı aynı görüşleri dile getirmiştiniz. Öyle mi yapmıştım? Hatırlamaya çalıştım. İkinci Mehmet'in ikinci cülusunda tek kardeşi 8 aylık Ahmet'i siyaseten hallettirmesinin nedeni karşısında hala ejderha gibi dikilen Çandarlı Halil'in bulunmasıdır ki taht savaşının henüz sona ermiş olmadığını bilen genç padişahın başka da çaresi yoktu. Evet, aynen bunları yazmıştım. Her zaman çekingen biri olduğumdan konuşurken de yazarken de hem İsa'yı hem Musa'yı ve elbette sevgili Peygamberimiz Muhammed'i ve de hepsinden önemlisi onlara inananları ve de soylu geçmişine dil uzatıldığında dünyayı ateşe vermekten çekinmeyen ulusal gururuna düşkün insanlarımızı gücendirmemek için lafı eveleyip gevelediğimden görüşlerim her tarafa çekilebilirdi. Yani çetenin kardeş katli tezim hakkında söyledikleri hiç de gerçeğe uzak değildi. O yüzden sesimi çıkarmadım. Ama daha ilginci çetenin rahatlamış olmasıydı. Birkaç dakika önce sıkıntıyla kıvrılırken ne olmuştu da birdenbire huzura kavuşmuştu bu çocuk. Dün de aynı olayla karşılaşmıştım aslında. Bu kirpi saçlı olan Tahir Hakkı ve Erol'la birlikte odama geldiklerinde üçü de son derece tedirgindi. Gergindi. Nusret'in projesini merak ediyorlardı. Daha doğrusu o konuda benim neler bildiğimi. Hatta Tahir Hakkı açıktan onun ne yapmak istediğini sormuştu. Ben aptal da iplerin elimde olduğunu sanarak ikinci Murad'ın oğlu tarafından öldürülmesini araştırıyor galiba demiştim. İşte o andan itibaren tedirginlikleri kaybolmuş, tıpkı şu Çetin gibi birden huzurla aydınlanıvermişti yüzleri. Galiba Çetin'in projesinin gerçekten de baba katilliğiyle bir ilgisi yoktu. Yanılmış mıydım? Freud'un baba katilliği makalesi bulduğum kağıtta yazan patricid, filicid, fratricid sözcükleri Babinger'in kitabında 2. Murat'la ilgili bölümlere ayraç konulmuş olmasının hiçbir anlamı yok muydu? Hayır, bu sonuncuyu ben görmemiştim. Başkomiser Nevzat anlatmıştı. Adamın yalan söyleyecek hali yoktu ya. Yalan söylemez ama o da benim gibi paranoyaya kapılmış olabilirdi. Bakışlarım beni oyalamak için hala anlatmayı sürdüren Çetin'e kaydı. Peki bu sahtekar araştırma görevlisinin değişen tepkilerine ne demeli? Hadi bu olan gereksiz heyecanlara kapılıyor diyelim. Tahir Hakkı'nın davranışlarındaki tutarsızlıkları nasıl açıklayacaktık? Hayır, Fatih ve baba katilliği olmasa bile Nusret'in kesinlikle bunları rahatsız eden bir projesi vardı. Muhtemelen de o sebepten öldürüldü. İyi de neydi o proje? Şu asabi oğlanın bildiği, benim bilmediğim şey neydi? Muhtemelen bu cinayetin ve Akın'ın yaralanmasının nedeni işte o bilmediğim konuydu. Hayır, Sezgin katil filan değildi. Başkomiser Nevzat yakında anlayacaktı bunu. Ama az sonra karşılaşacağım hepimizin hocası asla gerçeği söylemeyecekti bana. Olayın tek iyi tarafı gerçeği bilmediğimi onların bilmesiydi.